Ayrım 7, sayfa 71. Rene Grenier'in duvar saati çalmaya başlamıştı. Bunun gerçek bir felaket olduğu konusunda hepimiz hemfikirdik. Saat, Almanların eline geçmesin diye aylardır gümüş çaydanlık, bir miktar altın para ve büyük babasının yeleğinde sakladığı cep saatiyle birlikte evin yanındaki sebze bahçesinde gömülüydü oysa. Kasabanın altı, aceleyle bahçelere ve yollara gömülmüş değerli eşyalarla doluydu. Ve şimdiye kadar her şey yolundaydı. Ta ki soğuk bir Kasım sabahı, Madame Poilan aceleyle bara gelip, Rene'nin domino oyununu bozarak, havuç ekili tarladan her 15 dakikada bir saat sesi geldiğini söyleyene kadar. "Bu kulaklarla bile duyuyorum," diye fısıldadı kadın. "Ve ben duyuyorsam, emin ol ki onlar da duyacaktır." "Doğru duyduğundan emin misin?" diye sordum. Uzun zamandır bozuktu çünkü. Monsieur Lafarge belki de mezarında dönen Madame Ganier'in sesidir dedi. "Ben olsam karımı sebzelerimin altına gömmezdim," diye mırıldandı Rene. "Tatlarını bozar, daha da pörsütürdü eminim." Kül tablasını boşaltmak için eğildim ve kısık sesle "Gecenin karanlığında toprağa kazıp saati bir çuvala koymalısın Rene. Hemen bu gece yapabilirsin. Bu gece daha kalabalık gelecekler. Çoğu burada olursa az kişiyi nöbette bırakırlar," dedim. Almanlar Le Coq Rouge'a yemeğe gelmeye başlayalı bir ay olmuştu ve bu yüzden ortak alanda bir huzursuzluk yaşanmaya başlamıştı. Saat sabah 10'dan akşam 5.30'a kadar bar her zamanki yaşlı ve yalnız Fransızlarla doluyordu. Ellen ve ben temizlik yaptıktan sonra saat 7 olmadan gelip kapıdan girer girmez hizmet bekleyen Almanlara yemek yapıyorduk. Bu işin iyi tarafları da vardı elbette. Haftanın birkaç günü yemeklerden artanları paylaşıyorduk. Ama artık kızarmış tavuk yerine et ya da sebze kırıntıları kalıyordu. Hava soğudukça Almanlar daha çok acıkıyordu ve ne Ellen ne de ben yiyeceklerden kendimizi ayıracak kadar cesur değildik. Ama o birkaç lokma bile bizi memnun ediyordu. Jean artık daha az hastalanıyordu. Cildimize renk gelmişti ve Luisa'ya iyi gelir düşüncesiyle kemiklerinden ayırdığımız etleri belediye başkanının evine götürmeyi bile başarmıştık. Dahası akşamları Almanlar gider gitmez Ellen'le ateşe koyup kütükleri söndürüyor, kilerde kurumaya bırakıyorduk. Birkaç günde toplanan yarısı yanmış kalıntılar, havanın çok soğuk olduğu günlerde küçük bir ateş yakmamıza olanak sağlıyordu. Müşterilerin birkaçı içecek siparişi verse de böyle günlerde bar dolup taşıyordu. Tabii Almanlara yemek veriyor olmamızın olumsuz yanları da yok değildi. Subaylarla konuşmamama, onlara gülümsemeyip ve istenmediklerini belli etmeme karşın Madame Durand ile Madame Livie Almanlardan hediyeler aldığımı düşünüyorlardı. Günlük ihtiyacımızı karşılayacak yiyecekleri, şarabı ve gazı alırken gözlerini üzerimde hissediyordum. Meydanın çevresindeki hararetli sohbetlere konu olduğumuzun farkındaydım. Tek tesellim, sokağa çıkma yasağı olduğu için adamlara pişirdiğimiz yemekleri ya da gecenin geç saatlerinde otelin nasıl canlı ve görüntülü bir yere dönüştüğünü görememeleriydi. Ellen ve ben evimizde yabancı dilde konuşmalar duymaya alışmıştık. Askerlerin birkaçını tanıyorduk. İçlerinde bize kendi dilimizde teşekkür etmeye çalışan koca kulaklı, uzun boylu, ince adam vardı. Bazıları da yemeklerde sürekli kusur buluyor, tuz ve karabiber ya da biraz daha et istiyordu. Ayrıca bir de çok fazla içip, aklı bambaşka bir yerdeymiş gibi pencereden dışarıya bakan ufak tefek Holger vardı. Ellen ve ben adamların yorumlarına nazikçe baş sağlıyor, kibar olmakla birlikte samimi olmamaya özen gösteriyorduk. Doğrusunu söylemek gerekirse bazı geceler orada olmalarının keyifli bir yanı da oluyordu. Ama bunun sebebi Almanlar değil, evde insan olmasıydı. Erkekler, refakatçiler, yemek kokusu. Uzun zamandır erkeklerle ve dış dünyayla bağımız kopmuştu. Ama bir şeylerin ters gittiği, askerlerin konuşmadıkları, yüzlerinin asık ve ciddi olduğu günler de oluyordu. Öyle zamanlarda konuşmalar, ard arda ateş ediliyormuş gibi hissettiren fısıldamalardan ibaretti. Düşman olduğumuzu anımsamışlar gibi arada bir yan gözle bize bakarlardı. Sanki söylediklerini anlayabilirmişiz gibi. Oralien bu şekilde yaşamayı öğreniyordu. 3 numaralı odanın zeminine uzanır, yüzünü döşemelerin arasındaki boşluğa yaslar, Günün birinde bize askeri yönden avantaj sağlayacak bir bilgi ya da haritadan bir şey öğrenmeyi ümit ederdi. Almancasını gittikçe ilerletiyordu. Askerler gittiğinde Aurelien aksanlarını taklit eder ya da bizi güldürecek şeyler söylerdi. Bazı sözlerini anladığı bile oluyordu. Hangi subaylar hastanede, kaç kişi ölmüş, onun için endişeleniyordum ama aynı zamanda onunla gurur da duyuyordum. Almanları beslememizin gizli bir amacı olabilirmiş gibi hissediyordum. Bu arada komutan bize her zaman nazik davranıyordu. Pek sıcak olmasa da artık alıştığımız bir kibarlıkla bizi selamlıyordu. Aşırıya kaçmadan yemeklerimizi övüyor, içkiyi fazla kaçıran ya da davranışlarında biraz ileriye giden adamlar olursa gereğini yapıyordu. Birkaç defa benimle sanat hakkında konuşmaya çalışmıştı. Birebir sohbet etmekten rahatsız oluyordum ama kocamı anımsamak da hoşuma gidiyordu. Komutan, Alman kökenli Purman'a hayranlığından ve Matisse'in resimlerini gördükten sonra Moskova'ya ve Fas'a kadar gittiğini anlattı. Başta konuşmakta isteksizdim ama bir süre sonra kendimi durduramaz olmuştum. Başka bir hayatı, başka bir dünyayı anımsamak gibiydi bu. Akademi Matisse'in işleyişi onu büyülüyor, ressamlar arasında rekabet olup olmadığını ya da birbirlerini sevip sevmediklerini merak ediyordu. Bir yargıç gibi konuşuyordu. Aceleci, zeki ve söylediklerini anlamayanlara karşı sabırsızdı. Sanırım karşısında susmadığım için benimle konuşmaktan hoşlanıyordu. İçten içe korksam da korkumu gizlemek karakteristik özelliğimdi. Paris'teki alışveriş merkezine gelen kendini beğenmiş kişiler karşısında dimdik durmamı sağlıyordu ve şimdi de işime yarıyordu. Komutanın bardaki portreme özel bir ilgisi vardı. Onu o kadar uzun süre inceliyor, Edward'un renk tercihi ve fırça darbelerinin tekniği hakkında o kadar çok konuşuyordu ki bir an öznenin ben olduğumu bile unutuyordum. Dediğine göre annesiyle babası kültürlü insanlar değilmiş ama onu öğrenmeye teşvik etmişler. Savaştan sonra da entelektüel çalışmalarını geliştirmek, yolculuk yapmak, okumak ve daha çok şey öğrenmek istiyordu. Karısının adı Lizzle'dı. Bir akşam çocuğu olduğunu da söylemişti. Henüz görmediği 2 yaşında bir oğlu vardı. Bunu Elena'ya söylediğimde yüzünde şefkat dolu bir ifade belirir sanmıştım ama ablam Almanların başka insanların ülkelerini işgal etmekten artık vazgeçmesi gerektiğini söylemişti. Komutan tüm bunları laf arasında söylüyor, karşılığında benden özel bir ilgi istemiyordu. Bu bencillik değildi. Daha çok evimi işgal ederek hayatımı da işgal ettiğinin farkında olduğunu gösteriyordu. Bu yüzden daha fazlasını istemek büyük bir ceza olurdu. Gördüğüm üzere komutan tam bir centilmendi. O ilk ay komutanın bir canavar, zalim bir Alman olmadığını düşünmekte çok zorlanmıştım. Sanırım bütün Almanların barbar olduğuna inanıyordum çünkü onların da karıları, anneleri, çocukları olduğunu gözümde canlandıramıyordum. Ama her akşam karşımda yemek yiyor, konuşuyor, tıpkı kocam gibi renkler, formlar ve diğer ressamların yetenekleri hakkında yorumlar yapıyordu. Sık sık gülüyor, mutluluk yüz hatlarının yansıttığından çok daha aşina olduğu bir duyguymuş gibi mavi gözlerinin çevresi kaz ayağı çizgileriyle doluyordu. Diğer kasabalıların yanında komutanı savunmuyor, onun hakkında konuşuyordum. Biri beni Almanların Le Coq Rouge'a gelmesinin nasıl bir işkence olduğunu sorduğunda, Tanrı'nın izniyle kocalarımız döndükten sonra tüm bunların uzak birer anıdan ibaret kalacağını söyleyip geçiştiriyordum. Ve Almanlar otele geldiğinden beri bir kez bile sorgulanmadığımızı kimsenin fark etmemiş olması için de dua ediyordum. Öğle vaktinden biraz önce havasız bardağın çıkıp kilim çırpma bahanesiyle dışarıya adımımı attım. Yerler hala ince bir buz tabakasıyla örtülüydü ve yüzeyi ışıl ışıl parlıyor, kristali andırıyordu. Kilimi yan sokağın birkaç metre aşağısındaki Rönne'nin bahçesine taşıdığımda onu duydum. Saatin 12'ye çeyrek kala olduğunu haber veren o boğuk ses. Döndüğümde yaşlılar topluluğu bardan çıkıyordu. Madame Poulain, şarkı söyleyeceğiz, dedi. Ne? Şarkı söyleyeceğiz. Saatin sesini akşama kadar bastırır hiç değilse. Onlara bunun bir Fransız geleneği olduğunu söyleyebiliriz. Auvergne şarkıları. Anımsayabildiğimiz kadarını söyleriz. Nereden bilecekler ki? Bütün gün şarkı mı söyleyeceksiniz? Hayır, hayır. Yalnızca saat başlarında ve eğer etrafta Alman varsa. Hayretler içinde ona baktım. Toprağı kazıp Rönen'in saatini bulurlarsa bütün kasabayı kazarlar Sophie. Annemin incilerini hiç tanımadığım Alman bir ev kadınına kaptırmaya niyetim yok. Dudaklarını iğrenmişçesine büktü. Şey, artık gitsen iyi olur. Öğle vakti saat çaldığında Sempero'nun yarısı duyacak. Aslında bu komik sayılabilecek bir şeydi. Ön basamaklarda durduğumda yaşlılar grubu dar geçidin başına yürüdü ve hala meydanda gezinen Almanların karşısına geçip şarkı söylemeye başladılar. Birbiriyle uyumsuz, çatlak sesleriyle çocukluğumda duyduğum okul şarkılarını, La Pastoral, Belorulursk, Jete Pötti gibi şarkıları söylediler. Başları dik, omuz omuza durup zaman zaman yan gözle birbirlerine bakıyorlardı. Rene, kimi zaman somurtkan, kimi zaman gergin bir ifadeye bürünüyordu. Madame Poilan, bir pazar okulu öğretmeni kadar ciddi bir şekilde ellerini önünde kenetlemişti. Elimde bulaşık beziyle durup gülmemeye çalışırken komutan yoldan geçti. Bu insanlar ne yapıyor? Günaydın komutan. Caddelerde toplanmak yasak biliyorsunuz. Aslında buna toplanma denemez. O bir festival sayın komutan. Fransız geleneğidir. Sempero'nun yaşlıları yaklaşan kışın etkisini hafifletmek için Kasım ayında her saat başı halk şarkıları söyler. Bunu gerçek bir inançla söylemiştim. Komutan kaşlarını çatıp gözlerini yaşlılara kaydırdı. Sesleri aynı anda yükseldiğinde saatin vurmaya başladığını anladım. Ama sesleri berbat, dedi sesini alçaltarak. Duyduğum en kötü koro. Lütfen onlara engel olmayın. Duyduğunuz gibi zararsız köylü şarkıları işte. Bir günlüğüne de olsa doğdukları toprakların şarkılarını söylemek yaşlılara mutluluk veriyor. Onları anlayacağınızdan eminim. Bütün gün böyle şarkı mı söyleyecekler? Onu endişelendiren toplanmaları değildi. O da kocam gibiydi. Güzel olmayan her sanat dalı ona acı çektiriyordu. Söyleyebilirler. Komutan kıpırdamadan durdu. Kulağını müziğe vermişti. Ansızın içime bir korku düştü. Eğer müziğe karşı kulağı da resme bakan gözleri kadar iyiyse şarkıların bastırdığı saat sesini de duyabilirdi. Aniden "Bu akşam ne yemek istersiniz?" diye sordum. "Ne? Yani çok sevdiğiniz bir yemek var mı? Malzemelerimiz kısıtlı ama sizin için pişirebileceğim birkaç yemek var." Madame Poilan'ın ellerini gizlice yukarı kaldırıp daha yüksek sesle söylemelerini işaret ettiğini görebiliyordum. Komutanın kafası karışmıştı. Gülümsedim ve bir an için yüzü yumuşadı. Bu çok... devam etmedi. Thierry Arthuil dalgalanan atkısıyla koşarak gelirken arkasını işaret ediyordu. "Savaş mahkumları!" Komutan meydanda toplanmaya başlayan adamlarına doğru ilerlerken beni çoktan unutmuştu. O gittikten sonra yaşlılar korosunun yanına koştum. Ellen ve Le Coq Rouge'un müşterileri dışarıdaki kargaşayı duymuş olacaklar ki pencerelere koşmuşlardı. Kaldırım kenarına çıkıp meydanı izleyenler de vardı. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra yaklaşık 100 kişilik küçük bir konvoy ana caddede toplandı. Yanımdaki yaşlı insanların sesi tanık oldukları manzara karşısında başta biraz titrese de azimle güçlerini yeniden toplayıp şarkı söylemeye devam ettiler. Tanıdık bir yüz arayışıyla askerleri inceleyen kadınlarla adamların hepsinin yüzünde endişeli bir ifade vardı. Ama tanıdık birinin olmaması onları rahatlatmamıştı. Bunlar gerçekten de Fransız mıydı? Çökmüş, solgun, yenik düşmüş bir halleri vardı. Kıyafetleri, gıdasız kaldıklarını açıkça ortaya koyan vücutlarından sarkıyordu. Yaraları kirli ve eski bandajlara sarılmıştı. Başları öne eğik halde birkaç metre ötemize geçtiler. Almanlar ise önlerinde ve arkalarında yürüyordu. Onları izlemekten başka bir şey gelmiyordu elimizden. Etrafımı saran yaşlılar korosunun sesi aniden daha uyumlu ve hoş çıkmaya başlamıştı. Rüzgarın ve yağmurun altında duruyorum, Belero'yu söylüyorum. Kilometrelerce uzakta bir yerde, Edward'ın da bu durumda olabileceğini düşünürken boğazım düğümlendi. Ellen elimi tuttuğunda onun da aynı şeyleri düşündüğünü tahmin ettim. Burada bütün çimenler daha yeşil. Belero, Lero söyle, gelip seni alacağım. Yerimizden kımıldamadan her birinin yüzünü dikkatle inceliyorduk. Ansızın Madame Louvier yanımızda belirdi. Fare kadar atik davranıp küçük grubumuza katıldı ve sert rüzgarda yün şalı yüzüne uçarken fırından az önce aldığı çavdar ekmeğini iskelete dönen adamlardan birinin eline tutuşturdu. Adam elindekinin ne olduğunu anlamadan başını kaldırdı. O sırada Alman askerlerden biri bağırarak karşılarına gelip tüfeğinin sapıyla kendisine ne verildiğini yeni anlayan adamın eline vurdu. Ekmek su yalına tuğla gibi düştü. Şarkı sustu. Madame Livie ekmeğe baktı ve başını kaldırıp durgun havayı delip geçen bir sesle ''Sizi hayvanlar, sizi pis Almanlar, bu adamları köpekler gibi açlıktan öldüreceksiniz, ne biçim insanlarsınız, hepiniz piç kurularısınız, orospu çocukları'' diye haykırdı. Madame Livie'nin küfrettiğini daha önce hiç duymamıştım. Sanki ipini koparmış, kontrolünü iyice kaybetmiş gibiydi. ''Birine vurmak mı istiyorsunuz? Bana vurun. Haydi siz piç kurusu eşkıyalar, bana vurun.'' Sesi sanki sakin ve soğuk havayı deliyordu. Ellen'in koluma yapıştığını fark ettim. Yaşlı kadının susmasını diliyordum ama o bağırmaya devam ediyor, ince ve buruşuk parmaklarını genç askerin yüzüne doğrultarak konuşuyordu. Bir an onun için korktum. Alman asker güçlükle bastırdığı bir öfkeyle ona bakıyordu. Tüfeğin kabzasını sımsıkı tutan parmakları bembeyaz kesilmişti. Ve Madame Livie'nin vurmasından korkuyordum. Kadıncağız çok çelimsizdi. Bir darbeyle yaşlı kemikleri kırılabilirdi. Ama hepimiz nefeslerimizi tutmuşken asker eğilip ekmeği oluktan aldı ve tekrar kadına uzattı. Madame Livie'nin canı yanmıştı. ''Kardeşim açlıktan ölmek üzereyken ben bu ekmeği yer miyim sanıyorsun?'' ''Sence o benim kardeşim değil mi? Onların hepsi benim kardeşim. Hepsi benim oğlum. Vive la France!'' diye haykırdı ışıl ışıl gözlerle. ''Vive la France!'' Aynısını yapmaya kendini mecbur hissetmiş gibi arkamdaki yaşlılar şarkı söylemeyi unutmuş, kadının sözlerini tekrar etmişlerdi. ''Vive la France!'' Genç asker muhtemelen amirinden talimat almak için arkasına baktı ama sıranın sonundan gelen ses dikkatini dağıttı. Mahkumlardan biri kargaşayı fırsat bilip kaçmaya yeltenmişti. Kolu üstün körü bir sargıya alınmış genç adam yerinden fırlayıp meydanı geçiyordu. Onu ilk gören iki subayla birlikte belediye başkanı Leclerc'in kırık heykelinin yanında duran komutan olmuştu. "Dur!" diye haykırdı. Genç adam şimdi daha hızlı koşarken ayağına büyük gelen ayakkabısının bir teki ayağından fırladı. "Dur!" Mahkum daha da hızlanmak için sırt çantasını yere attı. Diğer ayakkabısı da ayağından fırlarken tökezledi ama bir şekilde doğruldu. Köşeden dönmek üzereydi. Komutan ceketinden silahını çıkardı. Ben ne yaptığını daha anlamadan kolunu kaldırıp nişan aldı ve ateş etti. Genç adam yere yığıldı. Dünya durmuştu. Kuşlar da susmuştu. Kaldırım taşına yığılan cansız bedene bakarken Ellen'in sessizce inlediğini duydum. Genç adamın yanına koşmaya yeltendi ama komutan yerimizden kımıldamamamızı emretti. Almanca bir şeyler söyledi ve adamları tüfeklerini diğer mahkumlara yöneltti. Kimse kımıldamıyordu. Mahkumlar gözlerini yere dikmişti. Sanki olayların gidişatına şaşırmamışlardı. Ellen elini ağzına götürdü ve titreyerek duyamadığım bir şey mırıldandı. Kolumu beline sardım. Kendi düzensiz nefesimi duyuyordum. Komutan bizden uzaklaşıp mahkuma doğru yürüdü. Yanına vardığında yere çöküp parmaklarını genç adamın boynuna koydu. Eski püskü ceketinde koyu bir kan lekesi oluşmuştu ve gözlerinin meydana doğru boş boş baktığını görebiliyordum. Komutan bir süre öylece durdu ve sonra ayağa kalktı. İki Alman subayı da onun yanına gidiyordu ki komutan yerlerinde kalmalarını emretti. Tekrar meydana yürüyüp silahını ceketine koydu. Belediye başkanının önünden geçerken durdu ve ''Gerekeni yapın'' dedi. Belediye başkanı başını salladı. Adamın boynundaki istemsiz kasılmayı fark etmiştim. Bir emirle sıradakiler yürümeye başladı. Mahkumlar başlarını eğmişti ve Saint-Péron kadınları yüzlerini mendillerine gömüp ulu orta ağlıyordu. Ceset, Bastille Caddesi'nin biraz ötesinde büzüşmüş yatıyordu. Almanlar gitmeden önce René Grenier'in saati, sessizliğin içinde matem dolu bir çeyrek saatin daha geçtiğini haber verdi. O gece Le Coq Rouge'a ciddiyet hakimdi. Komutan konuşmaya yanaşmadı. Ben de konuşmak istediğime dair en ufak bir imada bulunmadım. Ellen'le birlikte yemekleri servis ettik ve tencereleri yıkayıp elimizden geldiğince mutfakta oturduk. İştahım yoktu. O zavallı genç adam arkasından sarkan eski püskü gömleği ve ölüme koşarken ayağından fırlayan ayakkabıları gözümün önünden gitmiyordu. Üstelik silahına davranıp zavallı genci acımadan öldüren adamın da benim masama oturup henüz görmediği çocuğunu düşünen, sanat sohbetleri yapan adamla aynı kişi olduğuna da inanamıyordum. Komutan gerçek yüzünü gösterdiğinde kendimi aptal gibi hissetmiştim. Almanlar işte bunun için gelmişlerdi. Sanattan konuşmak ve lezzetli yemekler yemek için değil, oğullarımızı ve kocalarımızı öldürmek, bizi paramparça etmek için buradalardı.